Ayrım 45, geri sayım, Robert Ludlum, sayfa 482. Bir koruma elinde Barcelona'dan gelen paketle iskeleyi koşarak geliyordu. Zarfı Schofield'a verdikten sonra yaralı arkadaşını özel bir doktora götürmek için hemen geri döndü. Brandon kalın zarfın içindeki sayfaları çıkardı. Bir şezlonga oturup okumaya başladı. Kardinal Paravacini'nin kendisine baktığının farkındaydı. Birkaç dakika sonra sayfaları kucağına koyup kardinale baktı. ''Oldukça büyük değişiklik değil mi rahip?'' ''Neden söz ettiğini anlamıyorum.'' diye yanıt verdi Paravacini. ''Bana ait olmadığı için zarfın içindekini okumadım. Fark ettiyseniz zarfın üstünde Del Monte yazıyor ve benim adım bu değil. Mektupta günah çıkarma gibi gizlidir.''
''Sahi mi? Öyleyse neden açıktı?''
''Öldürdüğünüz genç adamımın bir kibarlığıydı. Onun ruhu için, hatta onu öldürenler için dua edeceğim. İsa da Romalı katiller için dua etmişti.''
''Çok güzel. Peki genç adamın bunu sana neden getirdi?''
''Ona sorman gerekirdi. Ne yazık ki soramazsın. Zarfın Bellagio'daki posta kutuma yanlışlıkla koyulduğunu sanıyorum.''
Del Monte uzaktan yakından Paravacini ismine benzemiyor.
Aceleyle yanlışlar yapılabilir. Özellikle de genç bir adam yaşlı kardinaline gayretle hizmet etmeye çabalarken.
O bir rahip miydi?
Hayır, değildi. Bir talihsizlikle imandan çıkmış ümit verici bir gençti. Aynı zamanda yasalara...
Kardinal diyerek sözünü kesti Togazzi. Nefesini boşuna tüketiyor ve yalanlarına daha da günaha giriyorsun. Milano'dan itibaren ilk kuryenden üçüncüsüne kadar fotoğraflar çektim. Bellagio'ya gelen üçüncü kuryen hiçbir kutusuna uğramadı.
Adamın fotoğrafını çektiğimde boynunda rahip yakalığı vardı ve Paravacini yoluna saptı. ''Beni çok şaşırtıyorsun Don Silvio. Hiç bilmediğim şeyler var ve yanıtlar yalnızca bu deli Amerikalı tarafından öldürülen bir adamda.''
''Sen de zamanını da boş harcama dostum.'' dedi Togazzi Brandon'a. ''Böyle iki yüzlülerin icabına bakacak pek çok yol biliyorum. Biraz önce söz ettiğin değişiklik neydi?''
''İyi bir haber değil.'' diye yanıt verdi Schofield kucağındaki kağıtları alırken programı harekete geçirdiler.'' ''Oh, Matarazzen ilerliyor. İşte şunu dinle. Yakında yeni bir tarihi açıklayacağım, herhalde başka bir yerden. Londra'daki adamımıza ulaşamıyorum ve bu beni endişelendiriyor. MI5 tarafından tuzağa mı düşürüldü? Eğer öyleyse acaba bir itirafta bulundu mu? Karısının hiçbir şey bilmediği anlaşıldı. Zaten hiçbir zaman da bilmedi. Her şey çok tedirgin edici.'' Arka sayfalarda harekete geçirilen sektörler için şifreli kısa dalga mesajlar var. Geniş alanlar, özellikleri hatırlıyor olmalısın. Şifreyi çözmek için bilgisayarı kullan. Eğer yer değiştirmeye karar verirsem hepsi yeterli ekipmana sahip birçok olasılıktan birinde hiç kimsenin beni bulamayacağı bir yerde olacağım. Görevde kal, zaman geldi, dünya değişecek.
''Burada bitiyor. İmza yok tabii ama Matarazzen'den geldiği kesin. Adamı olan Guiderone'nin Londra'daki köstebeklerini öldürmüş olması nefis bir olay. Bundan daha nefisi o iki namussuzu birbirinden ayırmak için Leonard Fredericks'e yaptığım oyundu. Namussuz sözüne kırılmadığından eminim rahip çünkü sen de kilisene aynı şeyi yaptın.''
''Yalnızca kırılmadım.'' dedi yakışıklı kardinal buz gibi bir sesle. ''Hakarete uğradım. O kutsal kilisenin yalnızca prensi değilim. Ona hayatımı adadım. Dünya ekonomisine yapılacak çirkin bir suikastla benim aramda bir bağ kurmak saçma. Kutsal peder bunu kesinlikle anlayacaktır. Bu yeni bir Katolik düşmanlığı. Bundan sürekli olarak çekiyoruz.''
''Oh kardinal bebek, şimdi gerçekten yandın. Dünya ekonomisinden kim söz etti?''
Paravacini gözleri irileşerek başını hızla Bray'a çevirdi. Yakalanmıştı ve bunu biliyordu. ''Söyleyecek başka bir şeyim yok. O zaman konuşuncaya kadar yüzünü dağıtmak zorunda kalacağım.''
Schofield kağıtlarla zarfı yere koyup ayağa kalktı ve tehdit eder bir tavırda kilisenin prensine doğru yaklaştı.
''Ellerini kirletmene gerek yok dostum,'' dedi Togasi parmaklığın önden ayrılarak. ''Fotoğraf makinesini adamlarımdan birine verdim. Çayırdaki cesedin de fotoğrafını çekince diğer fotoğraflarla birlikte her şey açıkça görülecek. Sonra makineyi bana getirecekler. Sen de zarfı kardinalin önünde tutacaksın. Reddedilemez bir delil.''
''Çok inandırıcı,'' dedi Brandon.
''Ayrıca kilise idare heyetinde dostlarımın dostları var. Bu hain kilisenin yüz karası olacak ve kendi dünyasında aşağılanacak.''
Kardinal Paravacini birden yerinden fırlayıp yaşlı Togazzi'nin elinden silahı kaptı. Schofield'ın bir şey yapmasına vakit kalmadan rahip silahı kendine çevirip namluyu şakağına dayadı. Ateş etmesiyle kafatası binlerce parçaya ayrıldı.
''Morte prima de disonore'' dedi Don Silvio cesede bakarak. ''Bu bir İtalyan deyimi biliyorsun, 16. yüzyıldan.''
''Namus lekesinden önce ölüm'' dedi Brandon alçak sesle. ''Kilisenin içinde ve dışında güce, zenginliğe ve büyük bir nüfuza sahipti. Bunlar elinden alınca hiçbir şey kalmadı.''
''Rispetto'' dedi Togazzi. ''Saygıyı yitirince erkekliğini de yitirdi.'' ''Bir İtalyan erkeği, özellikle bir rahip, erkekliğini korumalıdır.''
Matarezzi'nin İtalyan şubesi için de böyleydi. ''Bu bilgiyi Amsterdam'daki bilgisayar uzmanlarına ulaştırsak iyi olacak. Belki onlar bir şey çıkarırlar. Elimizdeki tek şey bu.''
Aniden yattaki telefon çalarak ikisini de şaşırttı. Beşinci çalışında Brandon telefonu buldu.
''Buongiorno'' dedi, hızlı bir İtalyanca ile konuşulursa telefonu Togazzi'ye vermeye hazırlanarak. Ne var ki bir kadın aksanlı olsa da kusursuz bir İngilizce ile konuşmaya başladı.
''Bir Paravacini'nin, büyük onur sahibi bir adamın kanını akıttınız, bunu ödeyeceksiniz.''
Malikanede bir kütüphanenin penceresi önünde duran hizmetçi telefonu kapattıktan sonra elindeki dürbünü yakındaki masaya bıraktı. Gözyaşları yanaklarından akıyordu. Aşığı ölmüştü ve onunla birlikte bir daha hiç yaşayamayacağı yaşam şekli de beraberinde gitmişti.
34. Bölüm. ''Siz üçünüz Londra'ya dönmek zorundasınız,'' dedi Frank Shields, Philadelphia'daki Price'a hemen.
''Walburg ne olacak?''
''Onunla biz ilgileniyoruz. Adamlarımız oraya gidip cesedi ve intiharın bütün izlerini yok ettiler. Medyaya hiçbir şey sızmayacak. Adam ortadan kayboldu.''
''Orada yaşayan başkası yok muydu?''
''Yalnızca bir kahya ya da erkek hizmetkar. Hasta bakıcı eğitimi almış biriymiş. Walburg'da hastalık kuruntusu vardı. Karısı yıllarca önce ölmüş. Evli iki kızından biri Los Angeles'ta, diğeri San Antonio'da yaşıyor.'' ''Önümüz açık. Telesekreterde kent dışında olduğunu söyleyen bir mesaj var.''
''Ne olacağını düşünüyorsun?''
''Düşündüğüm ve umduğum şey, üç Matarezzi'nin, Fowler, Whitehead ve Nichols'ın ona ulaşamayınca çılgına dönmeleri. Sen New York ve Palm Beach'te işini yaptıysan en kötüsünün olacağından korkarak bir sığınak aramaya başlayacaklar ve hatalar o zaman başlayacak.''
''İşimi yaptım Frank, şimdi bu Londra meselesini.''
''Şapkalarınızı tutun ya da oturun, Mata Ryzen MI5'ten kaçtı.''
''Mümkün değil.'' diye bağırdı Price.
''Pekala mümkün.'' diye karşılık verdi Shields. ''Ayrıntılara girmeyeceğim ama Avrupa'da bir yere gidiyor olduğunu tahmin ediyoruz.''
''Ulu Tanrım.''
''Dahası var, Schofield ile arkadaşı Togazzi, Matarezzi'nin Milano'daki bağlantısını buldular. Yani senin sözünü ettiğin Kardinal Paravacini'yi.''
''Sürpriz olmadı,'' dedi Cameron. ''Onu yakaladılar mı?''
''Hayır, ilişkisi ayrıntılarıyla ortaya konduğunda kendini başından vurmuş.''
''Ona silahı neden vermişler?''
Togazzi'nin elindeki tabancayı kapmış. Yakalanmadan önce Matarazzi tarafından gönderilen ve birkaç kuryeyle aktarılarak gelen bir paket almış. Bilgi Kaiserskraut'a gönderildi. Kısacası Matarazzi programı harekete geçirmiş.
''Hareketi öne aldı,'' diye bağırdı Price. ''Fazla gün kalmadı.''
''Schofield'ın seni geri istemesinin nedeni bu. Bana ya da Geoffrey Waters'a söylemiyor. Yalnızca ikinizin işiymiş.''
''Alçak herif.
Concorde'un sabah uçuşunda yeriniz ayrıldı. Kennedy'den 9.45'te. Kaptan pilot Terence Henderson, MI5'in iyi bir dostu. Sizi salonda karşılayıp uçağa götürecek.
Fazla zamanımız yok.
Bir helikopter sizi otel parkının batısındaki alandan alıp buraya getirecek. Bir saate kadar orada olur.
Yine saat farkı sersemliği yaşayacağız.
Bu daha başlangıç. Heathrow'da sizin için hazır bir uçak bulundurulacak. Teğmen Considine sizi doğruca Milano'daki Brandon ile Togazi'ye götürecek.
Çok insafsızsın kısık göz.
Hiçbir zaman aksini iddia etmedim. Eşyalarınızı toplamaya başlayın.
Londra'ya uçuş olaysız geçti. Kaptan Henderson mükemmel bir İngiliz askeri ve sivil pilottu. Alana indiğimiz zaman, dedi Henderson, herkes kabinden çıkıncaya kadar lütfen uçakta kalın. Gümrükten sizi ben geçireceğim.
Gerçekten bu işin içindesin değil mi kaptan, dedi Luther. Price ile Monroe'un yan tarafındaki koltukta oturuyordu. James Bond filan mısın?
Neden söz ettiğini anlamıyorum bayım.
Henderson gülümsedi. Gerçek olsa da biraz alaycı bir gülümsemeydi. Eğilip fısıldadı.
Sakın benimle uğraşma, yoksa arka ateşleyicileri çalıştırır seni havaya uçururum.
Hey, ben de uçucuyum.
Biliyorum binbaşı.
Herkes bana rütbe atlattırıyor.
Neden uçuş güvertesine gelmiyorsun? Hoşuna gidebilir.
Geliyorum, hareketlerini gözleyeceğim.
Konuğum ol dostum, haydi gel.
Luther yerinden kalkıp koridorda kaptanı izledi. Leslie Price'a döndü. Seninle Milano'ya gelmek istiyorum.
Bu kez olmaz, dedi Cameron. Concorde'un salonundan Geoff Waters aradım. Schofield'ın Antonia'yı Londra'ya göndereceğini söyledi.
O Antonia, ben de Leslie'yim, dedi Yarbay Monroe.
Yavaş ol asker, bitirmedim. Geoff ayrıca Bray'in bir kamyon dolusu ekipman istediğini söyledi. Adını sonra vereceği bir yere gönderilmek üzere.
Peki Geoffrey'i kabul etmiş mi?
Beowulf Agathe böyle davranınca genellikle iz üzerinde olurmuş.
O zaman ne olduğunu söylese iyi olur.
Ben de aşağı yukarı aynı şeyi söyledim. En azından haklı bir neden göstermeli. Ama Geoff aynı fikirde değil. Üzerinde olduğu şeyi saptaması için Schofield'a birkaç gün vermek istiyor.
Tersi olması gerekmez mi? Önce saptaması.
Belki değil. Söylediğim gibi Matarese planı harekete geçirildi. Bir hafta ya da daha az zamanımız kalmış olabilir.
Bana sağlam bir savaş stratejisi gibi görünmüyor.
Sen askeri stratejiden söz ediyorsun ama biz asker değiliz ve savaş alanları farklı.
Yine de seninle gitmek isterdim.
Schofield'ın aklında neler olduğunu anlamadan olmaz. Senin bir çocuğun var, benim yok.
Sonraki 8 saat duraksız bir faaliyet içinde geçti. Kaptan Henderson Atlantik'i 2 saat 51 dakikada geçerek kendi rekorunu kırdı. Heathrow Havaalanı'nda kaptanın eşliğinde uçaktan indikten sonra Sir Geoffrey Waters'la buluştular. Waters biri Cam, diğeri Luther için 2 bavul getirmişti.
Teğmenin üniforma ölçülerini Amerikan donanmasından, Cameron'ın bazı giysilerini kaldığı otelden alıp yeni giysiler yaptırdık bu bavulda.
Bunu neden yaptın?
Yalnızca bir önlem dostum, etiket yok. Ayrıca belirli imalatçıların kullandığı kumaşlar kullanılmadı. Kısacası satın alınan yerlerden kimliğinizin bulunmasına imkan yok.
Saçma, diye bağırdı Luther, bu adam ne yapmamızı istiyor?
Söylemedi Teğmen. Ancak Beowulf Agathe dediğimiz adamı uzun zamandır tanıyorum. Garip entrikalarından haberim var. Bu nedenle örgütü korumamız gerek.
Bizim korunmamız ne olacak, dedi Considine.
Eğer kıyafetleriniz kadar siz de koruma dışında olacaksınız.
Çok teşekkürler. Ben üstün nitelikli bir pilotum. NASA beni Ay'a ya da Mars'a göndermek istemez mi?
Pensacola'yı düşün Luther, dedi Price. Seni bekleyen bir binbaşı var. Binbaşı.
Yine de durum pek iç açıcı değil.
Hala 2 saatin var Teğmen, dedi Waters.
Ve Bristol Freighter'ın yakınındaki bir pistte. Uçuş planı adamımız olan pilot da sizinle birlikte Milano'ya gideceğinden başka bir şey bilmiyor. Cameron'la birlikte harekete geçseniz iyi olacak.
Uçağı neden tek başıma kullanmıyorum?
İki nedenle. Burası pazarlık yapabileceğimiz küçük bir alan değil. Kuralların olağanüstü sıkı uygulandığı Heathrow. Onlara aldırmamak dikkati uçağına çeker ki bunu istemeyiz. Ayrıca kısa süre önce 5 zaman dilimi geçti. Bu seni etkilemiş olmalı. Destek gerekiyor.
Bunu 2. Dünya Savaşı'nda kum fırtınasından geçen 2000 savaş pilotuna söyle.
Evet, bu oldukça zor olurdu değil mi?
Milano'ya akşam karanlığında vardılar. Cameron, Togazzi'nin arabasına bindirilirken Luther önceden seçilmiş bir otele götürüldü ve Londra'ya dönmek için terminalde işlemlere başladı. Dışı eski, içi lüks tanıdık arabanın içine girince Price düşüncelerinin ikiye bölündüğünü fark etti. Birincisi Leslie'yi çok özlemişti. Onun yanında olmasını, kıvrak zekasını, konuşmalarını ve tabii cinsel iştahını özlüyordu. Gerçeği kabul etmeliydi. İşi dışında uzun vadeli ilişkilere ve sorumluluklara girmeyen Cameron Price sırılsıklama aşık olmuştu. Kolejden sonra aşık olmaya birkaç kez yaklaşmıştı ama öğrenim takıntısı ve sonra örgütteki yoğun eğitimi derin ilişkilere girmesini engellemişti. Artık bu engeller kalktığı için eskisinden daha fazla zamanı vardı ve o zamanı hayatı boyunca paylaşmak istediği birini bulmuştu. Bu kadar basitti ve Price öyle olduğunu biliyordu. Geçici ilişkiler rahat ve hoşsa da aşk, çılgınlık, özlem, coşkunluk ve sabırsızlık dolu bir dünyaydı. Cameron'ın diğer yandaki düşünceleri Schofield'da yoğunlaşıyordu. Beowulf Agathe'nin ortaya çıkardığı olay neydi ve neden bunu bir sır gibi gizliyordu? Garip davranışlarının sebebi neydi? Price bunları bir saat sonra öğrenecekti. Togazzi'nin Bellagio'nun yukarısında orman içindeki sığınağına vardıklarında teleskoplu dar balkona çıktılar. Kısaca selamlaştılar çünkü Schofield hikayesini anlatmak için sabırsızlanıyordu. Yata gelen tuhaf telefon konuşmasını ve Kardinal Paravacini'yi öldürdükleri için bunu ödeyeceklerini söyleyen kadına anlattı. Telefon ancak evden gelmiş olabilirdi. Bu yüzden Togazzi cesedi kaldırıp etrafı temizlemek için gereken düzenlemeleri yaparken ben evi aramaya başladım. Kimse yoktu. Daha doğrusu ben kimseyi bulamadım. Ama kütüphanedeki telefonun yanında bir dürbün buldum. Kadın her kimse oradan telefon etti.
Ama onu bulamadın.
Hayır, fakat kütüphane beni meraklandırdı. Gördüğüm hiçbir kütüphaneye benzemiyordu. Hiç okunmadıkları belli olan deri kaplı ciltler ve yüzlerce sıradan kitap duruyordu raflarda. Ama başka bir şey daha vardı, arşive benzer bir şey. Çoğu eski sararmış gazete küpürlerinin toplandığı kocaman defterler. Birçoğunu çıkarıp incelemeye başladım. Sonra korumalardan birini çağırdım ve yata gidip bir süre orada kalacağımı Silvio'ya haber vermesini söyledim.
Ne buldun?
Matarese ailesinin resimli tarihini, fotoğraflar, eski gazete küpürleri ve üzerleri işaretli haritalar. Fazla yazı yoktu, yalnızca kimisi kısa, kimisi daha uzun İtalyanca manşetler.
Ona tercüme ettim, dedi Togazzi söze karışarak. Dilimizi biraz konuşur ama okuması yok.
Senden daha iyi Fransızca konuşurum.
Hastalıklı bir dil.
Yeni bir şey öğrendin mi, diye sordu Price çileden çıkarak.
Hayır, eski bir şey ve bu beni düşündürmeye başladı. Krizlerin ne zaman, nerede çıkacaklarını ve nasıl olacaklarını tahmin etmeye çalışarak yanlış tarafa bakıyorduk.
Onları bilmezsek nasıl engelleyebiliriz?
Mesele şu, onları bulamayacağız. Yalnızca tek bir kişi biliyor, emirleri veren adam. Matarazzo'ya ihtiyacımız olan bilgilere sahip tek kişi o.
Evet,
içimi yiyen çok güçlü bir sezgi var.
Ne demek istiyorsun?
O küpür defterlerinden biri olduğu gibi eski Matarese şatosunun yıkıntılarına ayrılmıştı. Yıkıntıların içinin ve çevredeki arazilerin her açıdan çekilmiş düzinelerle fotoğrafı var. En az 30 sayfa ve fotoğraflar eski değil, dün çekilmiş gibi. Son sayfada küçük bir el yazısıyla Negatifles JVM yazıyordu.
Negatifler JVM için, dedi Cameron.
Jan van der Meer Matarazzo'ya emirleri veren kişi.
Kesinlikle. Matarazzo harap bir binanın o kadar çok resmini neden istesindi?
Yanıt açık, diye söze karıştı Togazzi. Yeniden inşa etmek için.
Ben de öyle düşündüm, dedi Schofield. Matarazzo'nun başlangıcı gücün ilk merkezi.
Psikolojik saçmalıklardan fazla anlamam. Ama Mata Reisen'in sapına kadar bir fanatik olduğunu biliyoruz. Çok zeki ama deli. Öyle bir adam dünyada bir felaket başlatmak üzereyken köklerinden başka nereye gider?
Yine de bunu bilmiyorsun Bray.
Yarın bileceğiz.
Ne?
Silvio'nun özel hatlarından birini kullanarak Londra'dan Geoff'u arayıp Considine'ın kod adıyla otel numarasını aldım. Sabahın ilk ışıklarıyla Milano'dan kalkıp Maggiore Gölü yakınlarındaki haritalarda görünmeyen bir uçuş pistine inecek. Yeri bildiğini, çünkü sen de Leslie'yi oradan aldığını söyledi.
Evet.
Yakıt tankı dolu olacak ve biz de Korsika'nın güneydoğu kıyılarına doğru yola çıkacağız. Gidiş dönüş kabaca 240 hava mili. Uçak için sorun değil. Solenzara'dan Porto Vecchio'ya alçaktan uçacağız. Paravacini'nin haritalarındaki koordinatları kullanarak Matarese harabesinin üzerinden geçeceğiz.
Bu akıllıca olur mu?
36 bin metre yükseklikte olur. İstediğim ekipmanlar arasında bulutları aşabilen teleskobik fotoğraf makinesi var. Birkaç kez turlayarak aşağıda bir faaliyet olup olmadığını anlayacağız. Eğer varsa ikinci aşamaya geçeceğiz.
Nedir o?
Senetoza'da bir havaalanı var. Eski Matarese şatosundan 20 dakika uzakta. İnip etrafı dolaşarak ne bulabileceğimize bakacağız.
Tanrım, neden destek yok? Bu gizlilik niye?
Çünkü kimseye güvenmiyorum. Her tarafa sızdılar. Eğer yanılmıyorsam Mata Reisen bütün taklit ihtişamıyla orada olacak. Ama Porto Vecchio'da olduğumuzdan en ufak bir kuşku bile duysa ya oradan kaçacak ya da bir orduyu yok edecek silah gücü toplayacaktır.
Gerçekçi ol Bray, dedi Cameron sertçe. Yanıldığını ve onun orada olmadığını düşün.
Londra, Kısık Göz ve Kaiser-Graut büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bu işte yalnız değiliz. Tek kaybedeceğimiz şey zaman.
Orada olduğunu ve muhafızlarının ateş gücünün bulunduğunu düşün.
Hey delikanlı, bu benim ilk işim değil. Sen meme emerken ben oradaydım.
Bu bir yanıt değil Brandon.
Pekala, yanıt Geoff'un sağladığı ekipmanlarda. Londra'ya doğrudan bağlantı kuran bir komsat mobil telefon. Eğer sence gerçekçi olmaksa, Marsilya havaalanında bir Fransız komando birliği var. Jetle Senetoza'ya birkaç dakikada gelebilirler.
Demek o kadar ketum değilsin.
Değilim. O çocuklar Akdeniz'de bir adada saldırı olabileceği ihtimalinden başka bir şey bilmiyorlar. Geoff'a haber verdiğim anda Dexian büroyu arayacak ve Jet Senetoza'ya doğru havalanacak. Birliği yolda karşılayıp emirleri vereceğim, eğer çağırırsam.
Bu bazı incelemeler yaptığını gösteriyor.
Yapacağız. Kamuflaj kıyafetleri, dürbünler, iki tane pala, bıçaklar, susturuculu tabancalar, çizmeler, tel makasları, gaz kutuları, olağan malzemeler.
Olağan malzemeler.
45. ayrımın sonu. Sayfa 494.